Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırkambar programımızda iki konuyu ele alacağız. Bunların ilki Türkiye'de de, özellikle Türkiye'de şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmaları. Biz bunların tutarsızlıklarını ele alacağız programımızın ilk bölümünde. Hocam siz bununla ilgili yapılan bir araştırmayı irdelediniz yazınızda da. Bunu ele alacağız. 2014'ten bu yana 70'in üzerinde şirket iş dünyası aile içi şiddete karşı projesini yürütüyorlar. Dolayısıyla son yapılan bir araştırmada da pandemi döneminde ev içi şiddeti konu ediniyor. Evde kalan kadınları konu ediniyor. Buradaki bazı tutarsızlıkları konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünde de Sait Halim Paşa'yı konuk edeceğiz programımıza. Hocam siz hafta sonu Sait Halim Paşa sempozyumuna katıldınız. Orada bir tebliğiniz de vardı. Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği bir sempozyuma katıldınız. Sait Halim Paşa Sempozyumu ve Dinu Demokrasi diye bir yazı da yazdınız. Sait Halim Paşa'yı konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam, tabii bu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi Türkiye'de popüler. Yayınları takip edebildiğimiz kadar Batı ve Amerikan akademiyasında, kamuoyunda da popüler bir konu. Tüm dünyada böyle yükselen bir konu olmaya devam ediyor. Gender tartışmaları, toplumsal cinsiyet tartışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları böyle popüler yükselen bir konu olarak devam ediyor. 2014'ten bu yana 70'in üzerinde şirket iş dünyası aile içi şiddete karşı projesini yürütüyorlar. Birleşmiş Milletler, Sabancı Vakfı ve TÜSİAD bu projenin en önemli ortakları. Tabii şirketlerin bu projeleri desteklemesi toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayanıyor. Yani işin ucu, başlangıç noktası da ucu da her defasında bu olguya dayanıyor. Evet. Yani bu araştırmaların ulaşmak istediği hedef bu değil mi hocam? Yani evet, toplumsal şimdi, cinsiyet eşitliğini kabul ettirmek.
Gerçekten öyle. Bir şey var, araştırmanın taşıdığı amaç var, politika var, araştırma politikası diyelim, araştırma stratejisi. Burada da araştırmanın temel politikası toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu kanıtlamak, göstermek, ortaya koymak. Bunu da bilimsel verilere dayandırarak yapmak istiyorlar. Dolayısıyla aslında araştırma en başlangıçta güdülenerek yürütülüyor. Bilimsel çalışmalar için bu çok doğru değil. Yani çünkü önce toplumda adı aile içi şiddet deniyor. Aile içinde şiddet nedir? Bir objektif olarak insan anlamaya çalışır.
Evet.
Bu şiddetin kaynakları nelerdir? Şiddetin dayandığı ana kökeni nedir? Hangi mekan, hangi zaman, hangi aktörler, hangi duygular, düşünceler, hangi sosyal bağlam burada etkili? Bu boyutlarıyla araştırma yapılır, veriler neyse ona ulaşılır. Ama burada 40 sayfalık bir araştırma okuduğumda şunu gördüm. Bu araştırma güdüleyici bir araştırma.
Evet.
Yani belli bir amaca güdülenmiş, onu ortaya koymak, göstermek için yapılmış bir araştırma. Bunu nereden çıkarıyorum? Şuradan çıkarıyorum. Çünkü en başında ön sözlerde vakıf başkanı, Sabancı Vakfı Başkanı bir hanımefendinin ön sözü var. Sonra TÜSİAD Başkanı'nın ön sözü var. Bu ön sözlerde açık bir biçimde bir de Birleşmiş Milletleri temsilen birisinin bir ön sözü var.
Evet.
Ön sözde de açık bir biçimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok önemli olduğunu, şiddetin temel kaynağının burana dayandığını ve dolayısıyla araştırmalarla bunun gösterilmesi gibi bir hedef tayin ediliyor.
Evet.
Araştırmada bunu kanıtlayıcı bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bu en başında araştırmanın politikası böyle ortaya konunca tabii güdüleyici olmuş oluyor ve kendi politikanı kanıtlayıcı biçimde araştırmayı sürdürüyorsunuz. Ali Bey, bu araştırmacıların çok başvurduğu bir şey aslında.
Evet, evet.
Soruları böyle hazırlarsınız.
Yani yönlendiriyorsunuz hocam.
Yönlendiriyorsunuz. Diyelim İstanbul Sözleşmesi ile ilgili toplumun algısını öğrenmek istediğimizde, eğer pozitif, taraftar bir algı olmasını istiyorsak,
evet,
önce İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olumlayıcı sorular sorarız. O olumlayıcı sorularla zihin hazırlanır.
Evet.
En sonunda da tam anahtar sorumuzu koyarız. Zaten zihin oraya gelinceye
hükmü
kadar
de veririz.
Hazırlanmış olur.
Evet.
Ondan sonra da beklediğimiz cevabı alırız.
Evet.
Bunlar güdüleyici araştırmalar.
Evet.
Türkiye'de son yıllarda, dünyada da çok yapılıyor. İki şey, üç şeyden yapılıyor. Bir, belli bir ideolojiyi benimsemişseniz ve o ideolojiyi yaymak istiyorsanız araştırma bunun bir payandası ve aracı haline geliyor.
Evet.
Toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmalarında da bunu görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ideoloji bu. Buna inanıyorlar. Buna inanıp bunun etrafında bir kamuoyu üretmek istiyorlar, inşa etmek istiyorlar.
Evet.
Araştırmalar da bunun bir parçası oluyor.
Evet.
İkincisi, pazarlama peşinde olan tüccarlar, holdingler, sanayiciler mallarını üretip kamuoyuna ulaştırmak için kamuoyu araştırmalarıyla bir objektif olarak öğrenmek için yaparlar ama bu araştırmayı pek yansıtmazlar kamuoyuna. Bir de kamuoyunu bunun etrafında güdülemek için yaparlar. Kamuoyunun beğenilerini kendi ürettikleri ticari ürünlerle birleşmesini, onu talep etmesini sağlamak için yaparlar. Üçüncü olarak da siyasi kesimler, siyasi partiler, iktidarlar, muhalefet, ne dersek diyelim, bütün bunlar ikili bir biçimde. Bir, kamuoyunun kendileriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek için yaparlar. Bir de kamuoyunu yine oluşturmak ve yönlendirmek için yaparlar.
Evet, evet.
O nedenle bu kamuoyu araştırmaları ister ideolojik, ister siyasi veya ekonomik bağlamda gerçekleşsin, böyle ikili bir yöne sahip. Subjektif ve objektif, güdüleyici ve anlamacı tarif edersek, burada da tamamen güdüleyici bir tutum var. Anlamacı bir tutum görmedim ben açıkçası araştırmayı okuduğumda. Mesela araştırma için oluşturulan evren, oluşturulan popülasyon, oluşturulan örneklem alanına baktığımızda bunu görüyoruz.
Mesela hocam onunla ilgili bilgi verelim.
Evet.
Yani salgın sürecinde çalışma hayatı ve ev içi şiddet. Araştırma
bu.
Buydu. Konu buydu.
Evet.
Katılanlara baktığımız zaman %51'i üniversite, %27'si ya %28'i yüksek lisans mezunu, %3.4'ü doktora derecesine sahip. %58'i yönetici pozisyonunda çalışıyor.
Evet.
Bu oran kadınlar için %55, erkeklerde %62. Şimdi böyle bir örneklemden
evet,
sonuçlara ulaşıyorsunuz.
Sonuçlara
yani bayağı elit bir tabaka var.
Çok elit bir tabaka ve bunlar da bu elit tabaka da yine kendi şirketlerinde çalışan ve beğeniler konusunda bir homojenliğe sahip olan ve bu beğeni dediğim işte küresel trendlerle bütünleşen.
Evet, evet, taraflar.
Bir beğeni düzeyleri,
tabii, düzeyleri var.
Bu küresel beğeniler işte bu şu an. Toplumsal cinsiyet eşitliği bunu zaten ciddi anlamda olumluyorlar, olumlu bakıyorlar. Bir de bunun dışında sadece bu değil, bunlar kendi şirketlerinde çalışan elit bir tabaka olduğu için toplumun genelini yansıtmıyorlar.
Evet.
O nedenle şunu diyebilirsin, üst düzey yöneticilerin Türkiye'de cinsiyet eşitlik algısı. O zaman doğru verilere ulaşırsın. Tamam, belli bir kesim var, onun algısını alıyorsun. Ve şiddetle kurdukları ilişki. Burada da bir şey alabilirsin. Fakat bu popülasyon, bu örneklem grubu sadece elit kesimi oluşturduğu halde veya yönetici kesimi oluşturduğu halde buradan elde ettiğin bulguları Türkiye'ye genelleyerek Türkiye'de insanlar böyledir, Türkiye'de insanlar böyle düşünüyor diye sonuçlara varmak ciddi bir sorun. Neden ciddi bir sorun? Çünkü Türkiye'yi genel olarak temsil etmiyor. Türkiye bu yani bu kadar kişi Türkiye'nin genelinde yüksek öğretim mezunu mu? Bu kadar kişi doktora ve master sahibi mi? Değil.
Evet.
Türkiye'nin ortalamasını yansıtmıyor. Ortalamasını yansıtmadığı için de Türkiye'nin üzerine konuşma problemlidir. O sonuçlara, o yargılara vararak genellemeler yapmak problemlidir. Bu açıdan araştırma ciddi sorunları olan bir araştırma.
Evet. Hocam buradan çıkan mesela sonuçlardan birisi şu. 2020 yılının yani pandeminin başladığı Mart ayından bu yana birçok kadın için evin güvenli bir çalışma alanı olmadığını yani ve kadınların artan oranda çalışma alanına dönüşen evlerinde fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik bu şiddet tanımını biz bir yerlerden hatırlıyoruz.
Evet.
İstanbul Sözleşmesi'nden.
Çok geniş bir şiddet tanımı evet. Yani o nedenle.
Ekonomik şiddete maruz kaldıklarına işaret ediyor. Yani bu böyle yönlendirir. Yani bizim artık şu hale getirdiler bizi. Ya ev güvensiz bir yer. Hatırlarsanız evet, birkaç hafta önce Cumhuriyet'te Mine Söğüt'ün evet. yazısını burada
tabii,
konuşmuş.
Tabii sokağa yani, çağırıyordu.
Ya sokağa çağırıyordu. Yani kızlar evinizden çıkın. Babanın sizi sürekli dövüyor. Yani ev güvensiz bir yer. Hayat sokakta.
Babanın dövdüğü, erkeğin tabii. sürekli şiddet uyguladığı.
Uyguladığı bir
baksana,
yer.
Baksana şiddeti artık o kadar geniş tanıyorlar ki ekonomik, psikolojik. Yani mesela orada bağırmak şiddete giriyor. Kızmak şiddete giriyor.
Nasihat etmek şiddete giriyor.
Bu nasıl bir şey? Ha nasihat da kabul etmediği fikirleri yani benimsemediği fikirleri sen nasihat diliyle söylesen bu da şiddete giriyor.
Evet.
Bu çok hakikaten çok baştan çıkarıcı bir şey yani.
Yani hocam bir de tam bir dikotomi var. Yani bizim güvenli bildiğimiz evden en güvensiz bildiğimiz sokağa çağırıyorsun.
Sokağa
yani.
Çağırıyor.
Yani yer değiştiriyorsun. Ev güvensiz,
kesinlikle.
Sokak güvenli.
Ev içi şiddet. Şiddet sürekli ev içi üzerinde kodlanıyor. Dikkat
evet,
edin.
Evet,
bu
evet.
Son dönem araştırmalarda hep ev içi şiddet deniyor. Yani bunlar patron mesela iş yeri şiddetini niye konuşmuyorlar hiç?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Sokak şiddetini niye konuşmuyorlar hiç?
Bir de hocam.
Bu tecavüzler evin içinde mi oluyor?
Ya
tecavüzler sokakta oluyor.
Sokakta,
iş yerlerinde oluyor.
Sarhoşken oluyor çoğu değil mi? Zaman.
Meyhanelerde, barlarda, bilmem nerelerde.
Evet.
Ondan sonra oluyor. Dolayısıyla ev içi yani tabii ki ensest vesaire tecavüz vakaları evde var. Bunu inkar edemeyiz. Ama bunların ürettiği algı önemli. Evle ilgili algıyı ters yüz ediyorlar.
Evet, evet, evet.
Karşı çıktığımız bu. Fakat enteresan bir şey. Yani yazımda belirtmemişim ama şöyle bir gerçekliği de ortaya koyuyorlar farkına varmadan. Söylemiyorlar bunu. Şiddet sadece orta kesimin, alt kesimin insanların yaptığı bir eylem değil. Böyle anlatıyorlar ya. Hı-hı. Bu şiddet. Köylülerin işi, taşralıların işi, muhafazakarların işi, dinle ilgili olan adamların işi. Böyle bir beyaz sınıfın kendisine yakıştırmadığı ve orada olmayacağı diye tahayyül ettiği bir şey şiddet. Fakat araştırma bizzat kendi şunu gösteriyor ki, bakın bu kadar üst düzey yönetici sınıftan insanlar, onlarda da şiddet meydana gelebiliyor. Dolayısıyla şiddet olgusu böyle taşralıların, köylülerin, muhafazakarların, efendim dincilerin vesaire onların tabiriyle
evet.
bunların bir meselesi değil yani.
Hocam hatırlarsanız burada geçen yıl galiba konuşmuştuk.
Bu açıdan da bir gerçekliği teslim ediyor yani.
Bu kesim için de böyle bir şiddet araştırması vardı. Ketum oldukları için yani daha eğitimli oldukları için yansıtmıyorlar.
Tabii söylemiyorlar.
Aslında ciddi bir orada da şiddet var. Kendi içlerinde
yani
de var
orada
ama
orada gizleme daha şey bir gizleme. Yani kırılan kol yen içinde
yen
kalsın.
Yen içinde kalsın diye.
Geleneksel kesime bu suçlamayı atıyorlar da.
Daha ketum davranıyorlar.
Daha ketim, daha rafine, daha evet. şey. Çünkü onların tahayyülünde hiç kendilerine yakıştıramıyorlar. Ama bir realite de var.
Evet.
Şiddet üretiliyor, yapılıyor. Tecavüz vakaları yaşanıyor. Yani.
Evet. Bir de tabii araştırmada medyada yer aldı deniyor. Yani evet. gazete haberlerinin biz nasıl manipülasyona sebebiyet verdiğini biliyoruz. Hani derler ya hani işte adam köpeği ısırınca haber olur. Köpek adamı ısırınca değil.
Değil.
Şimdi medyada yer alması haberlerin, yer alış şekli zaten problemli. Dolayısıyla medyada yer alan haberler üzerinden yorumlar yapmak böyle bir araştırmayı...
Ona da şey vermemiş. Yani evet. medyada yine alırsın, somut bir vakayı alırsın. O somut vaka dersin ki bakın burada... bu işlenmiş 40 yaşında kadın gitmiş Güpegündüz Emine Bulut olayında caddede öldürüldü, sokakta öldürüldü çocuğunun gözü önünde. Yani orada toplumun da bir şeyi var. Bak hiç düşünmüyoruz. Milletin gözü önünde öldürülüyor ama müdahale olan insanlar yok. Şimdi bunu somut örnek alırsın, dipnotunu koyarsın. Burada böyle bir şey de yok. Bir boşluk var. Şiddetin neden kaynaklandığına dair medyada da anlatıldığı gibi deyip o boşluk dolduruluyor.
Dolduruluyor.
Aslında.
Evet. Evet.
Böylece okuyan kişi artık kanıt arama ihtiyacını hissetmiyor.
Evet. Evet.
Kanıt olmamanın getirdiği boşluk medyada bahsedildiği gibi ifadesiyle doldurulmuş oluyor.
Yani. Evet. Hocam bir de ev çalışmasını yani kadınların evde olması ücretsiz emek yükü.
Evet, yani bu çok çok önemli.
Böyle tanımlanıyor.
Çok çok önemli.
Ama kadının evde çalışması vasıfsızlıkla, ücretsizlikle, evet. ücretsiz emek yüküyle evet. tanımlanırken
evet.
onu evden dışarı çıkarıp yerine başka bir kadının gelip bir hizmetçi olarak, yardımcı personel
evde
olarak
çalışması.
O işi yapınca o evet. alkışlanan bir hareket
bu
oluyor.
Alkışlanıyor.
Aynı kadın evinde kaldığı zaman ücretsiz emek yükü, vasıfsızsın sen diye, ücretsiz emek evet. yükünün elemanlarından birisin diye nitelendiriliyor. İlginç bu durum değil mi hocam
bu,
yani? Yani evden çıkıp geri eve çalışmaya geldiniz mi çalışan oluyorsunuz?
Bu kapitalizme çok ciddi bir çelişkisi aslında.
Evet.
Kapitalizm ve modernleşme kadının ev içi üretim rolünü yıkıyor.
Yok sayıyor.
Yani kadın mesela daha önce örneğin Mübeccel Kıray 1960'ların ortalarında Safranbolu üzerine güzel bir çalışma yapmış. O çalışmada ev içi üretiminde kadınların ne kadar önemli roller üstlendiğini gösteriyor aslında.
Evet.
Amacı belki bu değil ama bir sosyolog olarak objektif çalışmalar da yapan birisi Mübeccel Kıray. Onu açıkça anlıyorsunuz. Yani kadın yani evin bahçesi var, avlusu var, çardağı var, bilmem neyi var. Kadın işte efendim reçel yapıyor bilmem, salça yapıyor bilmem, tarhana yapıyor bilmem ne yapıyor. Bir üretim
evet.
aktörüdür kadın. Tamam mı? Kadının bu evdeki üretim rolü alınıyor modernleşmeyle birlikte. Artık reçelleri evde yapmıyoruz. Artık salçaları evde yapmıyoruz. Bunu fabrikalar yapıyor. Değil mi?
Evet.
Kadın da ev içindeki bu üretim rolünü üstlenmediği için, üstlenemediği için ev dışında çalışma rollerine davet ediliyor. Bugüne kadar bunlar küçümseniyordu. Evde hapis. Ne evde hapisi kardeşim? Bak işte Mübeccel Kıray da ortaya koymuş. Yani kadın ev içinde bir üretim aktörüdür. Bu önemli bu. Kapitalizm onun bu üretim aktörlüğünü aldı. Şimdi diyor ki gel ben fabrika açtım. Benim fabrikamda çalış. Bana çalış, sana para veriyorum. Bak sen paran oluyor, paranı kazanıyorsun, emekçi olmuş oluyorsun, ücretli olmuş oluyorsun, yüceltmeler yapıyor.
Sonra markete
peki,
gidip o yaptıklarını satın alırsın benim verdiğim
alırsın.
Parayla.
Hepimizi kapitalizm ırgat yapıyor. Mesela tek tek bakkalları kapattı, market tuhafiye dükkanları kapattı, efendim
terzileri kapattı.
Terzileri kapattı, bir sürü böyle dükkanlar. Yani adam üretiyor kendisi ya. Bunları kapattı markette hepimiz ırgat olduk. Her birimiz orada onun emri altına giren, 8'de başlayan, 5'te bitiren, asgari ücretle çalışan çoğu böyle varlıklar haline geliyoruz. Bu
evet.
kapitalizmin ulaştığı şu an korkunç durum. Hatta daha ileri bir durum bizi o işten de atacak. Yeni teknolojiler üreterek onlarla yapacak. Önce evi aşağıladı. Önce evde çalışan kadını aşağıladı. Sonra getirdi, gördüğün gibi nasıl bir süreç devam ediyor. Bu araştırmalarda da görüldüğü gibi, dediğin gibi ya ana çocuğa kim bakacak? Anne çocuk terbiyecisiydi, öğretmendi. En önemli rollerinden birisi. Şimdi anne çocuk terbiyecisi olmaktan çıktı. Anaokuluna gönderiyoruz. Zaten anne ve baba ne terbiyesi? Onlar daha bilgisayarı kullanmayı bilmiyorlar. Cahiller, geri kalmışlar. Ey evlat, sen daha bilgilisin, daha ondan önemlisin deyip bu gazı vererek anne ve babanın eğitim rolünü yok ediyorlar, yok
evet,
ettiler.
Evet.
Böyle
evet.
korkunç bir süreci yaşıyor
Doğru.
aile.
Hocam mesela...
Şimdi biz buna hep itiraz ediyoruz.
Evet.
Bunu tartışıyoruz, bunu sorguluyoruz. Son araştırmada da dediğin gibi kadını ücretsiz emekçi diye damgalıyor evde çalışmaya. Onu evden alıyor, başka bir kadın gönderiyor. O kadını da asgari ücretle çalıştırıyor yine, evet, aslında.
Evet.
Yani öyle ağam şahım bir ücret şeyi de yok orada.
Doğru. Son olarak hocam şöyle bir tezleri var yine. İleri sürülen bir görüşleri var. Somut bir veriyle de desteklenmiyor bu. Kadın çalışanların evli olmalarına rağmen pandemi sürecinde evden çalışmak istemeyerek iş yerinde çalışmakta ısrar etmesi evde şiddet gördüğü ve evden uzak durmaya çalıştığı anlamına gelebilir.
Yani şeye görüyor musunuz? Nasıl bir tutarsızlık var?
Yani canı sıkılamaz, evet, mı yani?
İnsan, evet. Yani bir sosyal varlıktır insan diyoruz, evet, ya. Ya bugünkü daire.
Bir de olağanüstü bir durum yani.
100 metrekarelik yer. Evet. Mutfaklar daracık.
Evet.
Adam bunalır ya orada. Yani bak Safranbolu evleri diyoruz. Araştırma yapmış. Eski köy evlerimiz.
Avlusu yok
öyleydi
hocam artık.
Avlusu
yani
var. %80'i oralarda,
evet,
yaşıyordu.
Evet, evet.
Köy şehirdeki evlerde avlusu vardır. Çardağı vardır. Bilmem neyi vardır. Ya kadın hamama gider, hamam ortamı var, bilmem neyi var. Şimdi Covid ortamında kafeteryaya gidemiyor, hamama gidemiyor, çarşıya gidemiyor, alışveriş yapamıyor. Bütün sosyal rolleri budanmış, evde kadın, erkek de sıkılır. Dolayısıyla ne olacak bu? Bunu biz kadının sıkılmasını şiddetle bağlantılı olarak mı değerlendireceğiz? Ne ilgisi var? Ha, bu sıkıntıdan dolayı insanlar gerginlik duyar, kızar, daha fazla kızar, daha fazla tepkili olur ve şiddete yönelim artabilir. Sosyal yoksunluktan gelen bir şey bu. Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadığı için değil. Sosyal yoksunluk, yani hani diyoruz ya, bir şeyi daralttınız mı daralttınız mı üzerine gelirler. Bunu affedersiniz, maymunlar üzerine araştırma yapmış toplumsal psikologlar. Yani çok maymunları daracık yere yerleştirdikleri zaman birbirini tırmalayıp birbirine zarar vermeye başlamışlar. Daha geniş bir yere koydukları zaman şiddeti az uygulamışlar. Bu kadar açık ve net yani bu.
Evet. Hocam demin de söylediğiniz gibi bu araştırma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan tüm çalışmalar kadına şiddete yönelik, yani kadına yönelik şiddet olgusunu tamamen ailede arıyorlar.
Evet.
Bu bir kere bir açmazları. Öbür taraftan da bu sermayedarlar, şirket sahipleri, büyük şirketler çalışan kadınları sizin biraz müstehzi edayla ünlem işareti koyarak yazdığınız gibi şiddete boğan evlerinden kurtarmak istiyorlar. Kadınları, evet, şiddete boğan bu evlerinden, evet, kurtarmak istiyorlar. Evde diyorlar az kalın. Çocuklara fazla zaman ayırmayın. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanın ki aklınızda, emeğinizde, zamanınızda daha çok bizim işimiz olsun diyorlar. Biz daha çok çalışalım, daha çok kazanalım diyorlar. Aslında söylenmek istenen bu.
Evet.
Bizim
maalesef,
evet, tüm bu araştırmalara, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altındaki araştırmalara, yazılanlara, çizilenlere bu manada biraz uyanık bir gözle,
evet,
bakmamız gerekiyor.
Kesinlikle eleştirel, evet, bir gözle bakmamız lazım.
Gerekiyor.
Bakın muhafazakarlar öyle şeye gelmiş ki bir dolmuşa bindiriliyor ki kendi kitaplarına, peygamberlerine eleştirel bakmadan bahsediyorlar. Ya biz Müslüman teslim olan bir insandır. Ama öte yandan gavur aleminden, modern dünyadan, hadi öyle diyelim, batıdan gelen fikirlere, akımlara karşı eleştirel davranmıyoruz. Eleştirel bakmamız lazım. Eleştirel,
evet,
davranmamız lazım.
Evet.
Hemen üzerine atlamamak
atlamamamız
gerekiyor.
Gerekiyor.
Bu açıdan bu araştırma da aslında fikir veriyor yani. Hiç,
evet,
ilgisi olmayan sonuçlar çıkarıyorlar.
Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Sait Halim Paşa'yı konuşacağız. Sait Halim Paşa Sempozyumunu konuşacağız. Görüşmek dileğiyle.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla beraberiz. Programımızın ilk bölümünde bir araştırmayı konuştuk. Ev içi şiddetle alakalı, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle alakalı bir araştırmaydı. Şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmasının tutarsızlıklarını konuştuk burada. Programımızın bu bölümünde de Zeytinburnu Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu icra edilen Sait Halim Paşa Sempozyumunu konuşacağız. Hocam siz de burada bir tebliğ sundunuz. Evet. Bir yazı da yazdınız. Said Halim Paşa Sempozyumu ve Dinu Demokrasi Tezi diye. Zeytinburnu Belediyesi gerçekten uzun yıllardır çok önemli evet. sempozyumlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin fikir hayatına yön veren düşünürler ve akımlarla ilgili geniş kapsamlı sempozyumlar yaptılar. İşte İslamcılık, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Mehmet Akif, Kemal Tahir, Tarık Buğra bu sempozyumlar arasında sayılabilir. En sonda yine Said Halim Paşa sempozyumu yapıldı. Hocam siz diyorsunuz ki Müslüman toplumun sosyolojisini yapan ilk sosyal teorisyendir Said Halim evet, Paşa diyorsunuz. Evet. Said Halim Paşa kimdir?
Evet.
Yani
evet.
bu yargıya hani nasıl ulaştınız? Evet. İsterseniz bize bir Said Halim Paşa'yı bir evet. tanıtın hocam evet. siz.
Said Halim Paşa Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu. 5 yaşlarında İstanbul'a geliyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kökeniyle ilgili farklı yaklaşımlar var. Yani Arnavutluk olduğunu söyleyen var. Son araştırmalarda Harput civarından bir aileye mensup olduğu söyleyenler var. Türk olduğunu söyleyenler var. Ama sonuçta Kavalalı Mehmet Ali Paşa çok önemli rollerde bulunmuş bir şahsiyet. Mesela Vehhabiliğin bastırılmasında Osmanlı'ya çok büyük hizmetleri olan birisi. Ondan sonra Mısır ve civarının modernleşmesi açısından çok büyük katkıları olan birisi. Tabii başımıza aynı zamanda yani işte 2. Mahmut döneminde şeye kadar geliyor. Kütahya'ya kadar geliyor. Ayaklanıyor. 2. Mahmut da Rusya'dan yardım istiyor. İşte meşhur denize düşen yılana sarılır sözünü o zaman söylüyor.
Evet.
Böyle gayleler de açmış bir şahsiyet. Ama orada durmamışlar yani sonuçta. Said Halim Paşa 5 yaşında İstanbul'a geliyor. İstanbul'da saray çevresine yetişiyor. Ondan sonra saray çevresi çok iyi bir eğitim alıyor. Üniversiteyi İsviçre'de okuyor. Orada siyaset bilimini okuyor. Çok o dönemlerde tabii birçok kişi yurt dışına eğitime gidiyor. Said Halim Paşa yurt dışına geldiği zaman devlette üst düzeyde görevlere geliyor. Yani yine paşa olmasına ama sadece o değil.
İyi sadrazam mı oluyor yani?
En sonunda 2,5-3 sene sadrazamlık yapıyor. Bu üst düzey görevlerde.
Evet.
Ta Terakki içinde de yer alıyor. Böyle bir muhalifliği son dönemde muhalifliği söz konusu. Büyük bir devlet adamı. Birinci Dünya Savaşı, ondan sonra tehcir meselesi, Rusya ile anlaşmalar. Bütün bu olaylarda, önemli olaylarda etkin görevlerde bulunmuş bir devlet adamı. Çok aklı selim hareket eden bir devlet adamı. Hatta itaatçılardan ayrılmak istiyor. Padişah yok diyor, orada kal diyor, sen diyor yani. En azından onların daha kötü şeyler yapmasını engellersin. Mealinde bir şeyler söylüyor. Bu da devlet adamı olarak yani hem itaatçılarla beraber çalışması hem sarayda ilişkilerini sürdürmesi, o kadar çok kritik olayların içinde geçmesi, onun çok aklı selim hareket eden bir devlet adamı olduğunu gösteriyor. Bizim daha çok üzerinde durduğumuz siyasi teorisi, bir siyasi teori ortaya koymuş bir şahsiyet Said Halim Paşa. İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy'un çıkardığı dergilerde yazıları tercüme ediliyor, yayınlanıyor. Fransızca yazılıyor. Yazdığı yazılar şimdi bir kısmı İngilizceye çevriliyor. Fransızca yayınlanıyor. Sonra bir kısmı Urduca'ya, Pakistan'da tercüme edilerek yayınlanıyor. Muhammed İkbal Said Halim Paşa'yı önemsiyor. Cavitname eserinde ondan bahsediyor.
Evet.
Çünkü Said Halim Paşa hakikaten İslam dünyasına yepyeni bir siyasi teori ortaya koymaya çalışan bir şahsiyet. Ben öyle görüyorum. Önce dedik işte...
Hocam şu çok önemli değil mi? Siz hep ona dikkat çekiyorsunuz. Yani Batı'da eğitim aldığı halde Fransızca da yazıyor eserlerini. Ama Batı modernliğini ve siyasetinin Osmanlı'da sözcülüğüne soyunmuyor.
Aynen öyle.
Onu bir veri olarak kabul ediyor ama
evet.
bizim toplumumuzu, inançlarımızı dikkate alarak yazan, konuşan birisi
kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle. Bu çok ayrıcı bir vasıf. O dönemin aydınlarıyla mukayese ettiğimizde
Batıcı değil yani.
Batıcı birisi değil. Batıyı çok iyi bilen, onun dilinde yazan, okuyan birisi. Ama buna rağmen onun sözcülüğünü yapmıyor. Oradan alacağımız reçeteleri doğrudan uygulamakla sorunlarımızı çözemeyeceğimizi söylüyor.
Evet.
O nedenle hakimiyet-i milliye, meşrutiyet, anayasa, hareketi, meclisi mevzbusan seçimler, bunlarla ilişkin önemli eleştirileri
evet,
var.
Evet, evet.
Bir yanda aslında meşrutiyet düşüncesini savunuyor ama öte yandan meşrutiyeti Avrupa'yı taklit etme biçiminde gerçekleşmesiyle sorunlarımızı çözemeyeceğimizi söylüyor.
Evet.
Bir yanda meclisi mebusanı mesela yani normalde aslında istişareyi, meşvereti, siyasal katılımı bunları savunuyor. İstibdatı eleştiriyor. Ama öte yandan da istibdatın sadece bir kişiyle bağlantılı olarak değerlendirilemeyeceğini savunuyor. Öte yandan meclisi mebusan açıldığı zaman buradaki siyasal temsiliyetin etnik ve mezhebi temelde olmasının ciddi sorunlara yol açtığını gözlemliyor. Burada diyor bir siyasal katılım hani insan, toplum, herkes katılsın. Ama orada diyor daha çok işte papazlar mezhep üzerinde işte Bulgarları veya işte efendim Rumları, Ermenileri temsil eden yani kolektif bir biçimde onları temsil eden kişiler öne çıktı diyor. Bu da diyor hiç beklenilen, istenilen sonuçları vermedi diyor. Ve hakikaten meclisi mebusan monarşi demokrasi açısından çok önemli. Ama öte yandan pratiğe baktığımız zaman Osmanlı'nın siyasal sorunlarını çözmek yerine daha da derinleştiren sonuçlara yol veriyor. Neden? Bu işte belirttiği nedenlerden dolayı kaynaklanıyor. Şimdi Said Halim Paşa İslamlaşma fikriyatını savunan birisi. En başta söylediğiniz gibi bu İslamlaşma fikriyatını da önemli bir siyaset olarak görüyor. Yani biz itaat-ı İslam'la İslam dünyasının sorunlarını çözebiliriz. Biz İslam'ı temel alarak meselelerimize daha doğru yaklaşabiliriz. Bir yandan fikri buhranlarımız var. Öte yandan içtimai buhranlarımız var. Hem fikri düzeyinde bir buhran içindeyiz, hem sosyolojik düzeyde bir buhran içindeyiz. Bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Avrupa fikirlerini aynen aktararak değil, bunları topluma aynen empoze ederek değil, önce bu toplumun sosyolojisini bilmemiz gerekir diyor. Bakın, siyaseti savunurken, yeni bir siyasi tarzı savunurken, sadece bürokratlar, sadece saray, sadece merkeze bakmıyor. Ümmetten bahsediyor, milletten bahsediyor, kavimden bahsediyor. Topluma bakalım, sosyolojisine bakalım diyor. İslam toplumları üzerine ilk sosyoloji analizleri yapan bir sosyal teorisyendir. Hakikaten öyle. Dünya çapında da bu böyledir. İslam dünyası çapında da bu böyledir. İlk defa biz siyaset yaparken, biz topluma reçeteler sunarken toplumu dikkate alalım. Toplumun dayandığı esaslara bakalım. Sosyolojiyi önemseyelim diyen bir şahsiyettir. Eleştirdiği ise Avrupa'dan etkilenerek oluşan yeni memurlar sınıfının, yeni aydınlar sınıfının kendi toplumundan kopuk, Müslüman toplumunun değerlerinden, dinamizmlerinden habersiz veya onu küçümseyen kişilerin sorunları çözemeyeceğini söylüyor. Yani modernleşmeyle birlikte doğan yeni elitizm ve elitler sınıfını eleştiriyor. Nitekim bunlar yani bir sürü şey yaptılar ama çözüm de tam ortaya koyamadılar. Yani Prens Sebahattin'in bu öngörüleri çok doğru öngörüler. Bir sosyal teorisyen çünkü siyaset biliminden, ilahiyattan, sosyolojiden, efendim...
Siyaset biliminden...
Evet, bütün bunlardan yararlanarak genel bir toplum teorisi ortaya koyuyor. Toplumu bunlarla birlikte anlamak istiyor. Bunlarla birlikte analiz ediyor. Yani bütün çalışmalarına baktığımızda Müslüman toplumların sosyolojisinden bahsediyor.
Evet.
İçtimaiyat kavramını kullanıyor.
Yani en nihayetinde de şu değil mi hocam? Hani sizin sunduğunuz tez sempozyumda bir tebliğiniz de Said Halim Paşa'nın siyasal teolojisi.
Evet.
İslam siyaset düşüncesinin demokrasi çağında varoluşu.
Evet.
Yani
evet.
Said Halim Paşa yani İslam siyaset düşüncesini var kılıyor böyle bir zamanda,
kesinlikle,
değil mi hocam? Yani
kesinlikle.
O, yani 100 yıl öncesinin muhataralı zamanında.
Çok önemli
bir,
bu.
Bir taraftan dinin, İslam'ın işte terakkiye engel olduğu tartışmalarının da ayyuka çıktığı.
Evet.
Hepten terk edilmeye yanaşıldığı, keskin bir ayrımın olduğu zamanlarda İslam siyaset düşüncesini var etmeye çalışıyor.
Kesinlikle.
Ama
bu çok,
o
çok önemli.
Demokrasi düşüncesinden de vazgeçmeden.
Geçmeden. Bu evet. Çok çok önemli. Efendim yani İslam mütefekkirleri, efendim İslamcılar 19. yüzyılda siyasetle ilgili bir şey söylemediler. Sadece Batı'yı taklit ettiler. Bu çok yüzeysel bir okuma.
Evet.
Said Halim Paşa'yı gördüğümüzde canhıraş bir biçimde hem çağda siyaset düşüncesini anlayan hem de İslam siyaset düşüncesinden vazgeçmeyen, onu tecritle yenileyerek, ıslahla yenileyerek yeniden geliştirme çabasında olan bir şahsiyet olarak görüyoruz. Siyaset teorisinin özgün olması da buradan kaynaklanıyor. Çünkü bir grup İslam siyaset düşüncesinin artık tamamıyla geçmişte kaldığı, çağ dışı olduğu, bugüne hitap etmeyeceğini düşünüyor ve ondan vazgeçiyor. Yani Celal Nuri ileri veya işte efendim, hatta Said Halim Paşa'nın bazı makalelerini çeviren şahsiyet bu. Abdullah Cevdet bu anlayışı savunan şahsiyetlerdir,
evet,
kişilerdir. 1922'den sonra Cumhuriyet ideolojisine bu görüşü benimsiyor. Diğer görüş ise İslam siyaset düşüncesi Müslümanların tarih içinde Kur'an ve sünnetten ilham alarak geliştirdikleri fıkıh kitapları var. Siyasal fıkıh. Efendim geliştirdikleri siyasetnameler var. Diğer metinler var. Ahkam-ı Sultaniyeler diyelim. Ahkam-ı Sultaniyeler İslam siyaset düşüncesidir. Ve biz burada devam etmeliyiz diyen gelenekçi bir tutum var. Modernist tutum da gelenekçi tutum da aslında bence meseleyi anlamakta yetersiz. Said Halim Paşa üçüncü bir yol olarak İslam siyaset düşüncesini demokrasi çağında yeniden yapılandıran, ihya eden, yorumlayan, ortaya koyan bir adam. Bu açıdan da 100 yıl önce olmasına rağmen Orta Doğu toplumlarına, Müslüman toplumlara hala bence
siyasi öncelik
sunan,
potansiyeli
bu
taşıyor.
Bu konuda öncülük eden bir şahsiyettir.
Aynen öyle.
Bu açıdan da çok önemlidir. Demokrasi ile ilişki kurmayı savunurken de Avrupalılar gibi kurmuyor. Yani efendim bir hükümdarlık çağı vardı, şimdi demokrasi çağı vardır. Siyasal katılım önemlidir. Milletin siyasetle ilişkisi önemlidir. Siyasette artık toplum özne haline gelmeye başlıyor. İnsanlar efendim devlete vergimi veriyorum, devlet de benim güvenliğimi sağlıyor, ben karışmam. Bu dönem değil artık. Dolayısıyla bahsettiğimiz o insanın siyasal öznesi olması, kitlelerin siyasete katılması, bunu Said Halim Paşa algılıyor ve buna göre de yeni bir İslam siyaset düşüncesi geliştiriyor. Yeni bir siyasal teoloji geliştiriyor. Bu siyaset teolojisi bence dinu demokrasidir. Devlet eskiden örfi hukuk ve şer'i hukuk bağlamında düşündüğümüzde örfi hukuk hükümdarlık kurumu üzerinde yürüyordu. Yeni dönemde artık demokrasi üzerinde yürüsün diyor. Bu demokrasi üzerine yürürken de şöyle çok enteresan, ufuk açıcı bir şey geliştiriyor Ali Bey. Yasama diyor, şer'idir, Allah'a ve peygambere aittir temelde. Fakihler, alimler, ehli olan insanlar bunu yeni şartlarda içtihat ederek geliştirirler. Buna özgü bir meclis olacak, tamam mı?
Evet.
Yasamayı bu mecliste temsil edecek. Yürütme ise başkan temsil edecek. Halk başkanı seçecek ve başkan yürütmeyi temsil eden bir kişi olarak milletin dünyevi meseleleri konusunda çözümler ortaya koyacak. Bir de üçüncü olarak bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi teftiş ve denetlemeyi üstlenen bir meclis olacak. Görüyor musunuz? Yani yasamayı İslam temelinde yapan bir meclis, teftiş ve denetlemeyi yapan bir ikinci meclis, üçüncü olarak da yürütmeyi temsil eden başkan olacak diyor. Yasama, yürütme, yargı aslında İslam'la uzlaşarak kuvvetler ayrılığını bu şekilde
dizayn oluşturabilir, dizayn edebilir.
Böyle yapılabilir diyor. Bu önemli bir çözüm bakın. İslam dünyası için hala üzerinde düşünülmesi çok düşünülmesi gereken değerli bir bakış açısı. Ve burada somutla özetlersek şeriatla kayıtlı hakimiyeti milliyetesini savunuyor
çok
aslında.
Doğru. Yani ne içinde diktatörlük var ne oligarşi var değil mi
evet,
hocam?
Evet tabii.
Yani tabii. Temeli yine İslam'a dayanan İslami esaslara dayanan.
Evet. Siyasal katılıma yön veren. Milletin de sözüne yer veren bir.
Hesap da veren.
Bunu zaten dört halife döneminde böyle oldu diyor yani. Hazreti Peygamber'in sitesinde bu oldu diyor. Oradan ilham alarak bunu yapmaya çalışıyor. Bu açıdan değerli bir bakış açısı. Zeytinburnu Belediyesi hakikaten çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu sempozyumda da bunu anladık. Said Halim Paşa ile ilgili yeni bilgilerle karşılaştık. Farklı bakış açılarıyla, farklı konularla işte İslamlaşma, siyaset teorisi, efendim devlet adamlılığı gibi boyutlarıyla Said Halim Paşa tartışıldı. Çok geniş bir biçimde evet. Gayet ilmi ve fikri yönleri de olan bir şey oldu, bir sempozyum oldu.
Bu manada da
salt düzeyde bilimsel veya akademik bir sempozyum değil. Fikri yönü de olan
evet.
Bir sempozyum.
Çünkü bu meseleler yani günümüzde hala devam edilen eden tartışılan meseleler. Dolayısıyla anı da konuşmuş oluyoruz.
Anı da konuşuyoruz.
Anın meselelerine
kendimizi konuşuyoruz. Said Halim Paşa'yı yeniden keşfediyoruz. Bu kadar önemli vasıflara sahip olan bir insan görmezlikten gelmiş, konuşulmamış, tartışılmamış, düşünülmemiş. Onu yeniden keşfetmek Türkiye'yi yeniden keşfetmektir. Türkiye'nin yeniden kendi tarihini, kendisini keşfetmesi demek aslında.
Evet.
Bu açıdan önemli. Ben hakikaten sempozyumu tertip eden Zeytinburnu Belediyesi'ne bilhassa
Başkan Ömer Arısoy Bey'e.
Ömer Arısoy Beyefendi bizzat kendisi geldi. Yani o da ne güzel bir şey. Başkan geliyor. Orada aydınlarla kendisi de bir aydın vasfına sahip olan bir insan. Katılıyor, dinliyor. Onlara eşlik ediyor. Dolayısıyla belediye sadece altyapı hizmetleri değil, entelektüel bir hizmet, aydınlanma hizmeti, kültür hizmeti.
Ya da bu kültürle, bu bilgiyle mücehhez bir belediye başkanının olayları evet, yorumlaması evet, değil mi hocam?
Evet,
hizmeti
kesinlikle.
Yorumlaması da değişir.
Çok değişir, çok farklı olur. O açıdan da teşekkür etmek istiyorum. Ve bu çalışma 1000 sayfalık bir kitap olarak kitaplaşacak. Said Halim Paşa ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma. Bu açıdan da değerli. Zeytinburnu Belediyesi'nin çalışmalarının isimlerini sayarken şu dikkatimi çekti. Bu ülkenin düşüncesini geliştirmeye adayan bir çaba var burada. Dikkat
evet.
Ediyor musunuz? Kemal Tahir, Cemil Meriç, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, İslamlaşma düşüncesi.
Evet, evet, evet.
Bu ülke üzerine düşünen, konuşan ve bunu da sadece böyle şövenist bir dille değil, bunu kendi geniş coğrafyasına, gönül coğrafyasına, kendi tarihsel hinterlandına, dünyaya, yani biz demokrasiyle ilişkilendirerek konuştuğumuz zaman dünyaya farklı bir demokrasi tarzının da olabileceğini söylemeye çalışıyoruz.
Evet.
Türkiye'den demokrasiyi konuşuyoruz. Paris'te, New York'ta, efendim Londra'da demokrasi fikriyatını benimseyerek burada onun konuşmuyoruz. İstanbul'da bunu konuşarak dünyaya seslenmeye çalışıyoruz.
İstanbul İslamcılığı perspektifiyle
evet,
konuşuyoruz.
İslamlaşma düşüncesinin
evet,
en önemli ismi. Said Halim Paşa ve biz yeniden bununla konuşuyoruz. Bu çok değerli bir şey.
Çok değerli.
Bu Türkiye'nin kendisine dönmesi, kendisiyle ilgili düşünmesi ve düşünce üretme azminde olmasını
kendi
gösteriyor.
Kendi gerçek aydını münevveriyle evet, konuşması.
Bunlar çok önemli. Bu açıdan inşallah bu yoldan ilerlersek çok genç arkadaşlar da vardı. Hakikaten onların o genç yaşta bu mevzularla ilgilenmesi de bize umut verdi açıkçası.
Evet. Hocam inşallah yayınlandığı evet, zaman katılma fırsatımız olmadı. Başta sizin tebliğiniz olmak üzere okuyacağız. 1000 sayfa
İnşallah,
güzel bir müktesebat olacak. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Hem böyle ilmi bir sempozyuma, çalışmaya destek verdiğiniz için hem
çok
de
sağ olun.
Burada tekrar Sait Halim Paşa'yı bize anlattığınız için, gündemimize getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Çok
kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.